havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. 25 Ocak 2023. Çarşamba günü yine birlikteyiz. Anlatmana da gündemimiz yoğun ama Türkiye'nin gündemi de yoğun. Stüdyoda konuğumuz var. Konuğumuz uçaktan indi, koşa koşa bize geldi. Lütfi Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, değil mi Lütfi Bey?
Evet, sahip çıkan olmaz söyle efendim.
Sahip çıkan olur mu?
Şimdilik çıkmazlar herhalde.
Bundan sonra da devam edecek mi başkanlık?
Kısmet tabii. 3 dönemdir yapıyoruz. Kısmet artık.
Sevdiniz koltuğu.
Koltuğu hiç oturmadım ama hizmet etmeyi seviyorum.
Ama Cumhurbaşkanı adayı olacağım da dediniz. Ben niye aday olmuyorum dediniz?
Ha, öyle demedim. Eğer dedim Sayın Genel Başkanımız adaysa yanındayız. Onunla birlikte mücadele edip kazanması için çalışacağız. Ama Sayın Genel Başkanımız aday değilse adaylık listesinde deftere beni de yazarlarsa mutlu olurum dedim. Çünkü her 40 yaşını geçmiş üniversite mezunu insanın buraya aday olma hakkı var. Şu anda da Türkiye'nin iyi bir cumhurbaşkanına ihtiyacı varsa bu konuda benim de birikimlerimin değerlendirilmesini isterim.
Doçentsiniz değil mi?
Tıp doçentiyim, evet.
Eşim
tıp profesörü, üniversitede hocalık yapıyor. Daha önce Başkent Üniversitesi'nde bölüm kurdum. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşundaki en önemli işlerin başındaydım. Kurucu başhekim muaviniydim. Daha sonra rektör baş danışmanlığı yaptım. Ondan sonra il belediye başkanlığı yaptım. Sonra Büyükşehir, Hatay Büyükşehir'i kurdum. 2 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorum. Birçok güzel hizmetler yaptık Hatay'a. Yeterli olgunluğa eriştiğimi ve bu organizasyon içerisinde, Türkiye yönetme organizasyonu içerisinde organizasyonu yapacaklardan bir tanesi olabilirim diye düşündüm.
Kemal Bey mi? Kılıçdaroğlu değil mi? Çıkar mı?
Kemal Bey çıkarsa tabii ki yanındayız biz ama tabii ki bu sayın 6 tane genel başkanımızın vereceği karar, hem genel başkanımızdan başlamak üzere 6 sayın genel başkanımızın vereceği bir karar. Türkiye dönülmez akşamın ufkunda burada hem adaylık konusunda hem de bundan sonraki hükümet programı konusunda hem de işte güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda güzel çalışmalar var altının masanın. Tabii ki bunun sonuçlanması için de hem Cumhurbaşkanlığı'nı hem de meclisteki aritmatiğin Millet İttifakı'ndan taraf olmasını için çalışmak lazım. Bunun için de iyi bir hazırlık yapmaları lazım. Şu anda onu yaptıklarını biliyoruz.
Peki ne zaman aday açıklanır? Şubat geçer mi?
Şubat ortasına doğru açıklanacağını düşünüyorum ben. Yani iş netleştikten sonra açıklanır. Yani seçim tarihi netleştikten sonra açıklanır.
Peki öncelikle sizin su sorununa geleceğim. Suyla başlayacağız ama kısaca gündemde bizi ilgilendiren, özellikle sizi ilgilendiren konu ne, ona bakalım mı? Staj sigorta girişi sayılacak mı? Önemli konu. Konuyla ilgili açıklamalar ver. EYT meclise ne zaman gelecek? EYT'nin finansmanı nereden? Önemli konu. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılmasıyla ilgili seçimden sonraya dava kalsın talebine ilişkin kararı ne olacak? MGK toplanacak. Bütün bunlar gündem. Bu gündemde sözü uzatmayalım. Çünkü havalar bir tuhaf. Herkes korku içinde, susuz kalacağını sanıyor. Biz de çok rahatız. Çünkü Türkiye'nin suyu olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin su sorunu yok. Türkiye'nin su yönetim sorunu ve kaliteli suya erişim sorunu var ama İstanbullu için su çok önemli. O yüzden önce İstanbul'a bakacağız ve sizden izin isteyeceğiz. Telefon hattımızda bir konuğumuz var. Konuğumuz tabii ki Doğan Bey. Sizi çok beklettim mi ben?
Hayır, estağfurullah.
Hemen Doğan Subaşı, İBB, CHP Grup Meclis Başkan Vekili değil mi?
Evet, İBB Meclisi'nde CHP grubunun başkan
vekili. Vekilisiniz. Şimdi soru şu. Bir konu su. Yasa yok. 6 bakanlık sudan sorumlu, bir de DSİ var. Suyun patronu kim belli değil bu ülkede. Birinci konu bu. İkinci konu. 2012'de ihaleye çıkıldı. Su İstanbul'a geldi. 2016'da sorun bitecekti. Çatlak bir baraj yapıldı. Baraj devreye giremediği için yüksek elektrik faturalarıyla su İstanbul'a geliyor. İkinci konu bu. Üçüncü konu, revizyon ihalesi açıldı. Kaç para harcandı? Şimdi geçen haftada revizyonu ihalesi açıldı. Konu bu. Konu şu. CHP hukuki yollara başvurdu. Ya Türkiye'de hukuki bir sorun 3-4 yıldan önce çözülmez ki. CHP'nin su sorununun çözümü konusunda, Melen Barajı konusundaki kesin tavrı nedir? Sorun nasıl çözülecek?
Şimdi sorun baraj yapılarak çözülecek. Yani kim ne derse desin, Melen Barajı'nın sağlam bir şekilde su toplayan bir baraj olarak... Yani bu cümle bile biraz tuhaf oldu aslında. Çünkü bütün barajlar su toplar. Ama daha değerli toplu söyleyeyim Meli Hanım. İstanbul'un su sorunu aslında 1990 yılında büyük bir stratejik mesele olarak o zamanın bakanlar kurulunca ele alınmış. Ve bir takım belirlemeler, tespitler yapılmış. Melen, Istranca Dereleri, Sazlı Dere, Sazlı Bosna Barajı, Gölü. Büyükçekmece Gölü, bunlar arasındaki iletişimin sağlanması, barajların belli bir birbirlerine su aktarması açısından, İstanbul'un Trakya'sıyla Anadolu'su arasındaki bağlantının kurulması gibi hep 1990 yılında, 15 Ağustos 1990 yılında alınan bir bakanlar kurulu kararıyla bu işe başlanmış. İlk önce ıstırancılar suyu İstanbul'a getirilmiş. Bu suyun kullanılır hale gelmesi Erdoğan dönemine denk gelmiş 1994'te. Onlar tabii bunu suyu biz getirdik diye topluma lanse ettiler. 2002'den itibaren AKP iktidar oldu. Bu tabii ana çözüm İstanbul'un suyu için Melen Barajı'nın yapılması, suyu Melen'den getirilmesi idi. Melen'den getirilmesi için 3 tane büyük boru hattı döşendi, su çekiliyor artık oradan. Ama suyun şöyle çekilmesi lazım, suyun barajdan çekilmesi lazım, direkt dereden değil, çaydan değil. Bunun çünkü bir takım handikapları var dereden doğrudan çekmenin. Nedir o handikaplar? Birincisi, inanılmaz yakıt sarfiyatı oluyor, yüksek maliyet oluşturuyor bu. Suyun fiyatına yansımak zorunda bu maliyet. İkincisi, derede dinlenmemiş su alındığı için tozlu topraklı olabiliyor. Bu da arıtma maliyetini yükseltiyor. Ama daha önemlisi, en önemlisi, su yazın az, kışın çok akıyor. Dolayısıyla yazın siz sudan yeterince yararlanamaz hale geliyorsunuz. Oysa orada bir baraj olsa su önce orada toplanacak, hem orada biraz dinlenecek, hem de barajda bir depo vazifesi gördüğü için baraj, kış da olsa yaz da olsa siz düzenli su çekebileceksiniz orada. Bu baraj bu nedenle 2012 yılında, aslında geç bir tarihte. Çünkü kararın alındığı tarihte.
Evet, bunların hepsini biliyoruz Doğan Bey. Ha. 2012, 2016'da sorunun biteceği, evet. 2022, 2023'teyiz. Soru şu, kaç milyar TL'lik ya da milyon TL'lik elektrik faturası ödüyor İBB Melen suyunu getirmek için? Bir barajı yapacak mısınız? İki, kim yapacak? DSİ'nin yapması lazım. Ne olacak orada? Onu söyleyin bana.
Tabii Türkiye'nin barajları yapma sorumluluğu Devlet Su İşleri'ne ait. Melen Barajı'nı yapma sorumluluğu da DSİ'ye ait. Devlet Su İşleri'ne ait. 2012'de ihale edildi, 2016'da bitmedi, 2017'de bitecek dendi, bitmedi. 2019'da biz bunu gündeme getirdik, 2020 Şubat'ında bir ihale yapıldı. Onarım için Şubat 2023'te bir ay içinde açılması gerekiyordu. Yine bitmedi. İş yarım kaldı %10 seviyesinde. Şimdi yeni bir ihale açtı DSE'yi. DSE'yi de sorunu çözmeye çalışıyor. Ama bu yeni açılan ihale 2026'nın sonunda ancak bu iş biter diyor. Üstelik bu ihale, bu barajla ne yapacağız ihalesi? Barajla
yani revizyonun revizyonu ihalesi. Bu işin olmayacağının göstergesi. Soru evet. Açık ve net. İSKİ ne yani, yapacak? Niye seyretti 3 yıl? Onu İSKİ, soruyorum.
İSKİ seyretmedi. İSKİ tabii barajın yapılmamış olmasının handikaplarını ortadan kaldırmaya çalıştı. Bunun için ne yaptı? Yani bu kış ne yapıyor? Barajın Melen Çayı'nın kenarına yeni pompalar yerleştiriliyor. 5 tane pompa daha yerleştiriliyor. Daha fazla su çekeceğiz oradan. Yani kışın gürül gürül aktığı dönemde daha çok suyu çekip İstanbul'un mevcut barajlarında toplayacağız. Bunu yapıyor. En önemli çözüm şeyi bu. Bunun dışında arıtma tesislerinin kapasitesini yükseltiyor ki daha fazla su hani Melen'den çekelim diye. Şu anda Melen'den gelen su İstanbul'un 1/3 kadar su geliyor Melen'den. Bu oran biraz daha yükselmiş olacak. Belki asıl sorun şu. Biz bu yaz ya da bu sonbahar, önümüzdeki sonbaharda bir su sorunu yaşayacak mıyız?
Su sorunu değil, yüksek faturalı su sorunu yaşayacak İstanbul. Ben 20 yıldır Su Politikaları Derneği ile su dersi çalışan biriyim. Ve Melen konusunu magazin malzemesi yapmadan çok yakın takip ediyorum. Tabii, su Politikaları tabii. Derneği takip ediyor. Benim sorum açık ve net. Barajı DSE yapacak diyorsunuz, siz mahkemelik tabii. oldunuz. İSKİ kucağında bir sorun buldu ve çözümsüz tabii. bir durum var. Öyle değil mi? Tabii, İstanbulluları tabii. korkutmayalım istiyorum.
Mahkeme konusu Melih Hanım, burada ortaya çıkan elektrik ya da başka maliyetlerin tespitine ilişkin bir dava bu. Yani İSKİ ve DSE'yi
arasında
bir zarar tespitine yönelik, yoksa su sorunu doğrudan etkileyecek bir dava değil bu. Burada yapılması gereken bir an önce su sorununun, daha doğrusu Melen Barajı'nın bir an önce yapılması. Onun dışında bir çözüm yok. Her sene böyle bir belli bir belirsizlik.
Bir İstanbullu olarak size teşekkür edeceğim. Melen Barajı konusuna el attığınız için. Çünkü yılan hikayesine döndü. Revizyonun revizyonu. Bugüne kadar ne kadar para harcandı? Elinizde bir veri var mı?
Elimde somut bir rakam şu anda yok. İSKİ'den onu istemedim. Çünkü işin mali boyutundan çok pratik boyutu hani beni daha çok
evet,
ilgilendirdi.
Haklısınız.
Sonuçta yani fatura yüksek, alçak ama çeşmeden su akmıyorsa hani bir bunu an, neyle açıklayacaksınız insanlara? Olur. O yüzden hem biz yasal anlamda kurumlara Hı-hı. yazıyoruz, bunu yapalım evet. edelim, bize düşen bir şey var mı diye. Hem de ben de grup başkan vekili olarak kamuoyunun desteğini almaya, kamuoyunun da bu yönde bir basınç oluşturmasını sağlamaya çalışıyorum açıkçası.
Biz de size teşekkür ediyoruz. Konuğumuz var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Evet. Sizin su sorunuz
Sayın
var mı?
Sayın başkanımıza da selamlar. Buyurun.
Sağ olun. Selam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Doğan Bey.
İyi yayınlar.
Sağ olun.
Bizim şu anda majör bir sorunumuz yok ama yazın özellikle yeraltı su kaynaklarını kullandığımız zaman su seviyesi aşağı gittiğinde su sorunumuz oluyor zaman zaman ama biz Hatay'da gerçekten de çok son özellikle 7,5-8 yılda çok altyapıya önem verdik. İçme suyu şebekesi, istale hatları, arıtma tesisi, kanalizasyon, yağmur suyu kanalı. Yani biz Edirne'ye gidiş dönüş istale hattı yaptık. Şebeke yaptık içme suyunda, kanalizasyonda. İstanbul'a geliyorsunuz, bir daha Adana'ya kadar gidebiliyorsunuz. O mesafede yaptık. 12-13 tanedir de arıtma tesisi yapıyoruz. Gerçekten de en pahalı sistem altyapı. Ama bizde de 6 baraj, 3 tane gölet yapıldı denildi ama bir tane baraj tam bitmedi. Bir tane de gölet yapıldı. Diğer hiçbirisi şu anda yapılmış bitmiş değil. Bir tanesi sadece Beyhanlı Barajı 5-15'te açılacak denildi. sadece gövdesi bitti ama şu anda içinde eskiden otlarlara sahip insanlar yine malını ekip biçiyor ve içinde koyunlar ve keçiler otlamaya devam ediyor. Bir kısmında işte gelen su birikiyor ama kaçakta çok kaçıyor da su. Yalnız boru sistemi olarak hiçbir boru sistemi döşenmemiş. Yani sulama ve içme konusunda hiçbir çaba gösterilmemiş. Sadece Karaçay Barajı'nın içme su ishali hattı %90'ı falan bitti. %10'u kısmı bitmedi. İçme suyu dışındaki sulama suyu için hiçbir şey yapılmadı. Ama yapacağız diye iz öderek konan barajlar ve göletler çok.
Su sorununuz yok yani.
Şu anda yok ama yazın zaman zaman su seviyesi düşünce oluyor.
Peki ama sınır aşan sular meselesi sizi çok ilgilendiriyor. Asi Nehri var değil mi?
Evet.
Bu konuyla ilgili çalışmalar var mı?
Asi Nehri'nde biz Asi Nehri'ni temizleme konusunda çalışmamız var. Bir Japonya'dan bir hibe aldık. 1 milyon 700 bin dolarlık. Şu anda hem su kapanlarıyla Asiye'den bizim Hatay'a girişten itibaren su kapanlarıyla gelen makro kirliliği almak, özellikle su sümbülleri de geliyor belli mevsimlerde, sonbaharda. Onlar gerçekten büyük tehlike arz ediyor, ediyor. Çünkü suyu hem tüketiyorlar hem de suyun içinde oksijeni tüketerek canlılara zarar veriyorlar. Bir de hem Asi boyunca 85 kilometre bizde Asi Nehri Hatay'ın sınırlarından geçip Akdeniz'e dökülüyor. Samandağ'ında. Samandağ'ında döküldüğü yerde de kıyıdan temizlik konusunda bir proje yaptık. Onun çalışmaları devam ediyor. Tabii ki Asi'ye akan o kirli suları da rehabilite ettik biz. Büyükşehir olduktan sonra. Çünkü Antakya'nın sınırlarını aşıyordu. Ön tarafta, arka tarafta birçok alanda da kirli su Asi'ye dökülüyordu. İşte bütün onları biz şebeke içerisine aldık. Asi'ye Hatay'da kolay kolay kirli su akıtmamaya çalışıyoruz.
Yani büyük bir çaba sürüyor.
Tabii,
değil
yok,
mi?
Yapıyoruz.
Hatay deyince duruyoruz. Türkiye'nin moda şehri Hatay değil mi?
Model şehri diyebiliriz. Tarih, kültür.
Model medeni diyorsunuz, ben moda şehri diyorum. Çünkü çok kültürlü bir şehir Hatay.
Gerçekten de biz çok şanslıyız. Birçok kültürü bir arada yaşamanın hem onurunu hem zevkini yaşıyoruz. Her kültür 13 ayrı medeniyet gelmiş, 27 kültür yaşamış bugüne kadar. Onların bıraktığı işte her renk insan, her dinden, her mezhepten, birçok bölgeden insan, birçok farklı dili kullanıp ama ortak ana dilimiz de Türkçeyi de kullanan çok gerçekten de eğlenceli bir şehir, çok renkli bir şehir. Biz orada olduğumuz için, o şehrin mensubu olduğumuz için çok gururluyuz ve mutluyuz yani.
Ne güzel. Ama Türkiye'nin uzun süredir tartıştığı bir konu var. Mülteci konusu.
Evet.
Mülteci demiyoruz, sığınmacı diyoruz. Çünkü yasal olarak mülteci tanımıyla ilgili sorumluluğumuz var ülke olarak. Tabii. Onlar farklı. Sizin akrabalarınız değil mi gelenler?
Şöyle, biz Osmanlı'da zaten aynı ülkenin insanlarıyız. İskenderun hariç, İskenderun tarafı hariç, ova kısmı Antakya dahil. Biz Halep Sancağı'na bağlıydık Osmanlı'dayken. Tabii ki böyle olunca da Suriye içerisinde Osmanlı'dan kalan birçok renk var. Onların karşılığında Hatay'da o renkler var. Bizdeki renklerin karşılığı işte Suriye sınırları içerisinde. Ben Türkmenim, Türkmen akrabalarımız var. Arapların her iki tarafta birbiriyle akrabası var. Kürtlerim var, Alevilerim var, Sünnilerim var, Çerkezlerim var, Ermenilerim var. Hristiyanların, Yahudilerin, her rengin karşılıklı iki tarafta akrabalığı var. Tabii ki bu savaş başlamadan önce müthiş bir katkı sağlıyordu ekonomiye, sosyal hayata, turizme. Çünkü çantacı diye tabir ettiğimiz, aynı zamanda günübirlik Halep'e, işte Şam'a gidip gelen, Laski'ye gidip gelen insanlar hem turistik amaçla gidip gelebiliyordu hem de bavul ticaretiyle buradan Hatay'dan Suriye, Suriye'den bizim o tarafa çeşitli malzemeler getiriyordu. Yani sadece bizim Antakya'daki uzun çarşı 750 bin dolar para gidiyordu günlük. Şu anda bütün uzun çarşının girdi çıktısı 40 bin dolara bulmuyor. Yani bu akrabalık ilişkileri, komşuluk ilişkileri, geçmişten gelen o aidiyet bağları her iki ülke içinde özellikle orta ve alt gelir kesimindeki insanlar için de büyük bir kazanç kapısıydı. Ama yaklaşık 12 yıldır biz Hatay'dan iki tane sınırımız vardı. Bir tanesi Reyhanlı, bir tanesi Yayladağ. İkisinden ortalama 250 tır kamyonla biz ihracat yapıyorduk. 14 ülkeye Basra Körfezi'ne kadar. Bu ihracatta düşünün 250 tır kamyon hem yaş sebze meyve hem hububat hem teknoloji ürünleri, demir, çelik, çimento, filtre birçok veya işte bizim gemilerden gelip de dışarıdan aldıklarımızı Basra Körfezi'ne kadar biz taşıyıp para kazanıyorduk. Ama şu anda o minim sıfırlandı. Sadece ayda 25 günde bir 100 tane konteynerle gemiyle, ro-ro seferleriyle ihracat yapabiliyoruz. Yazın bunların bir kısmı eğer yaş sebze meyve ise bir kısmı yolda çürüyebiliyor. Bu nedenle biz savaştan gerçekten de hem biz hem Orta Doğu'daki insanlar çok zarar gördük. Sadece olaya can kaybı, ailelerin ayrılması, sosyal bakımdan bakmamak lazım. Ekonomik anlamda, psikolojik, sosyolojik anlamda da çok zarar gördük. Biz de Suriye'deki insanlar da, hatta Basra Körfezi'ne kadar birçok ülkenin insanı da ve 12 yıldır biz barış çağrısı yapıyoruz. İnşallah her iki devlet arasında barış çubuğu tutturacağımız zaman yakındır diye düşünüyoruz.
Peki, barış önemli. Barış, barış, barış diyoruz ancak. Ben hemen Hatay deyince tabii ki çok kültürlülük var ama sığınmacı diyebileceğimiz şirket, Türk vatandaşı olan sayısı, seçimde oy kullanacak sayısı ya da buradaki nüfusla ilgili, popülasyonla ilgili veri almak isterim sizden. Kurulan şirket sayısını da merak ediyorum.
Şöyle Melih Hanım, 1556 civarında şirket vardı buna, yanlış hatırlamıyorsam 5-6 ay önce. Hı hı. Bunun dışında bizim 2019 seçimlerinde 13 bin Suriyeli oy kullanmıştı. Bundan yaklaşık 2-2,5 ay önce baktığımızda 24 bini geçmişti bu. Sayın İçişleri Bakanımızın vermiş olduğu değer 120 bin civarındaydı. Bunun yaklaşık 5'te biri Hatay'da oy kullanacak. Muhtemelen de seçime kadar bu 30 bini rahatlıkla bulacak. Tabii 30 bin dediğiniz zaman az bir rakam değil. Biz ilk Sadullah Bey'le mücadele ettiğimizde seçimde 4900 oyla seçimi kazanmıştık. Sonraki seçimde 110 bin oyla. 4900 oya baktığınız zaman büyük bir rakam değil. 30 bin kişi oy kullanırsa bunlar kimseyi tanımıyor, sadece iktidarı tanıyor. İktidarı tanıdığı için de onlar bizi getirdi, onlara oy kullanırız gibisinden düşünceleri var. Bu nedenle bu rekabet konusunda bir tarafa avantaj, bir tarafa dezavantaj sağlıyor.
Çok yani iyi söyledin.
Dezavantajlı konuma düşüyoruz. Bakıyorsunuz şimdi rakam verdi mi beni mahkemeye veriyor iktidar, ama rakam vermeden şöyle söyleyeyim size. Şu anda 450 bin civarında konuşuluyor. 470 bin, işte 370 bine kadar konuşulan rakamlar var. Biz şöyle ölçeriz, belediye başkanları tecrübeliyse verdiği suya bakarsınız. Oradan çıkan atık suya bakarsınız. Ne kadarını temizliyorsunuz. Bir de çıkardıkları çöpe bakarsınız. Çok daha yukarıda olduğunu tespit ediyoruz biz. Ben size böyle rakam vereyim. Bir de şu var, bebek ölümlerine baktığınız zaman bizim defne ettiğimiz bebekler, büyükşehir biliyorsunuz bunu yapıyor. Bizim bebekler %30 civarında, dışarıdan gelen sığınmacıların bebekleri %70 civarında bebek ölümleri. Baktığınız zaman bebek doğumları da demek ki bizden çok fazla.
Bebek ölümlerinin nedeni ne olabilir?
Bebek ölümlerinin nedeni bir, doğurganlık fazla. İki, küçük yaşta doğumlar oluyor. Üç, sık sık doğumlardan dolayı. Tabii dördüncü de sosyoekonomik durum ve entelektüel birikimle alakalı. Yani siz sosyoekonomik olarak çocuğa bakacak bir background'unuz yoksa, birikiminiz yoksa, hem ekonomik hem sosyal hem entelektüel, doğurduğunuz çocuğu daha zor şartlarda büyütüyorsunuz. O çocuğa yeteri kadar zaman ayıramıyorsunuz. Birden fazla 2, 3, 4, 5 çocuk oluyor. Mesela bizdeki Suriyelilerin doğum oranı doğurganlık çağında 5.3. Bizim kadınlarımızın 2.01. Yani bizim her 2.5 kadın bir Suriyeli kadar doğru yapabiliyor. Tabii şimdi siz bunu karşılıklı eşleştirdiğiniz zaman 2,5 kadına bir kadın gibi düşünmeyin. Şöyle, çünkü bir erkek 2, 3, 4, 5 kadın alabiliyor. Beşinciyi nasıl alıyor? Birini boşayıp diğerini alıyor. Çünkü inançları gereği 4 kadına kadar evlenebiliyorlar. Hal böyle olunca da bir evde 15-20 çocuğu görme şansınız olabiliyor veya 12-13 çocuğu görme şansınız olabiliyor. Bu çocukların bakımı, eğitimi, hayata atılması için sosyal, psikolojik, entelektüel destek, aile yardımı, babanın, annenin bu çocuklara ayıracağı zaman gittikçe azaldığı için bu çocuklar da yeteri kadar ne eğitim alabiliyor ne sosyal hayatta kendi yaştaşlarıyla aynı oranda eğitim almadığı için farklı farklı yerlere gidebiliyor. Mesela 2019'un 15 Temmuz'unda Birleşmiş Milletler'in bir raporu vardı. Bu raporda şöyle diyor: dünyanın terörist çöplüğü Hatay'ın Suriye sınırıdır diyor. Yani bizim sınırda dünyadan gelen birçok radikal grup orada yuvalanmış ve kim para verirse onun lehine silah çekiyorlar. Bu çocukların tabii ki bir kısmı yeterli ailede sevgi göremediği için, eğitilemediği için, sosyal çevre edinemediği için, ekonomik olarak yani gıda anlamında bakılamadığı için bu çocuklar da hepsi okuyamıyor. Okuyamayınca da bu çocuklar önce mendil satıyor, sonra esrar, başka işler, bir kısmı da eline silah tutup önce bölgemize, sonra ülkemize ve sonra dünyanın başına sıkıntı yaratacak bir popülasyona ereceklerdir. Benim en çok bir bilim adamı olarak, bir belediye başkanı olarak korkum bu. Bizim bu bölgeye, yani Suriye sınırına, Suriye içine dünyanın her tarafından gelen radikal grupların yerine biz zaman gelecek 8-10 yıl, 15 yıl içerisinde bizim bölgeden ihraç etmeye başlayacağız. Bu çok tehlikeli. Uluslararası alanda hem bizi hem o ailelerini zora sokacak önemli bir problem gibi görünüyor.
Önemli bir konu bu.
Tabii.
Ancak tabloya baktığımda 12 yıl önce ilk Suriye'den gelenler Hatay'a geldi. Genelde ekonomik durumları iyi olan kitle diye söz edilmişti. Şu an verdiğiniz verilere baktığımda önümüzdeki dönem Suriyeli belediye başkanı, Türkiye vatandaşı olmuş, Ticaret ve Sanayi Odası başkanı görme şansımız olur mu?
Tabii ki olur. Siz önlem aramazsanız olur tabii ki. Niçin olmasın? Şimdi Melih Hanım, ben 3 dönemdir belediye başkanım. İl, büyükşehir, büyükşehir. Ve tarihimize baktığımız zaman biz 20 yıl bağımsızlık mücadelesi vermiş bir şehiriz. Yani 1918'den itibaren Türkiye'de bağımsızlık, işte Misak-ı Milli Sınırlar içerisinde bağımsızlık mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk 3 yıl içerisinde aşağı yukarı Misak-ı Milli Sınırlar içerisinde kurtuluşu sağlamış. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, sonra Cumhuriyet'in ilanı ve birçok devrimle bizi ödüllendirmiş ülke olarak. Ama biz bütün bunlar yapılırken bir bağımsızlık mücadelesi vermiş. Bizden iki nesil öncesi. Tayfur Sökmen, merhum Tayfur Sökmen ve arkadaşları, tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün engin tecrübesiyle, ferasetiyle, fiziki desteğiyle, diplomatik desteğiyle biz 20 yıl bağımsızlık mücadelesi vermişiz. Ve bu bağımsızlık mücadelesini verirken bizi farklı farklı gruplarla çatıştırmış. Yani Fransızlar direkt oraya müdahil olmamış. Sadece jandarmalık yapmışlar. Ama orada dönemsel olarak 3 ayrı renkle bizi mücadele ettirmişler. Sonuç itibariyle çok zor şartlarda önce bağımsızlığımızı kazanmışız. Sonra da kendi ülkemiz, ona 20 gün yaşadıktan sonra parlamentomuzu kendimiz feshetmişiz ve oy birliğiyle de alınan kararla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir serhat şehri olmuşuz. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben ve Hatay'daki insanlarımız bu olaydan çok mutluyuz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tayfur Sökmen'in ve atalarımızın mücadelesi sonuç vermiş ve o şartlar hangi şartlar olduğunu biliyoruz. Ve eskiden topla tüfekle yapılan savaşların şimdi ekonomik savaşlar, demografik yapının değiştirilmesi, aynı zamanda şu anda da belli ülkelerde gördüğümüz vesayet savaşlarıyla birçok sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. Ben o şehrin en fazla oyla seçilen belediye başkanıyım, büyükşehir belediye başkanıyım. Daha önce büyükşehir belediye başkanlığı yaptım, ondan önce il başkanlığı yaptım. Oradan şuraya gelmek istiyorum. Bilim adamıyım, tarihi biliyorum. Hatay'ın jeostratejik, jeopolitik önemini biliyorum. Hemen Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz kaynaklarını biliyorum. Onların geçiş noktalarını biliyorum. Bakü Ceyhan Bey'in boru hattını biliyoruz. Şimdi hı hı. bütün bunlara baktığınız zaman Türkiye'nin de bir Doğu Akdeniz'de Libya ile birlikte yapmış olduğu bir anlaşma var. Yani biz Doğu Akdeniz'deki petroldan, doğalgazdan hak talep ediyoruz. Bizim de hakkımız var diyoruz. Bütün bu şartlarda Hatay, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kalesi konumunda. Oranın belediye başkanı olarak bizim çok daha stratejik, çok daha öngörülebilir politikalarla geleceğe adım atmamız lazım. Tabii ki bu milli bir politikayla olur. Mesela Suriye meselesi oldu bittiyle başladı. 12 yıldır sürüyor. En çok zararı Suriye, daha sonra biz gördük. En çok da Hatay gördü. Şu anda da demografik yapının değişmesi gelecekle ilgili bizi kaygılandırmayıp da başka bir şey yapamaz. Kaygılandırıyor tabii ki. Bu nedenle de milli bir politikanın olması lazım. Yani bu
ne milli politikadan kastınız, yani ne istiyorsunuz?
Yani siyasetçilerin tek başına, bana göre şuna göre değil, bütün siyasi partilerin birlikte öngöreceği ve yapacağı bir milli politikayla önce Barış'ın, sonra Hatay'ın, Gaziantep'in, Kilis'in, Kahramanmaraş'ın, daha ondan sonra işte o bölgenin Adana, Mersin'e kadar uzanan bu demografik yapının değişiminin önlenmesi ve Barış'la birlikte Suriye'den gelen sığınmacıların huzur içerisinde kendi ülkelerine gönderilmesinin politikası yapılmıştır. Yapılması lazım. Oldu bittiyle başlayan bir konu oldu bittiyle devam edemez.
Peki bir şey soracağım. Orada mayınlı bölgemiz var bizim değil
evet.
mi?
Evet. Mayınlı bölge ne şu olur? Anda mayınlı bölgeler temizlendi diye düşünüyoruz. Mayınlı bölge yerine duvar yapılmış ama o duvarı aşmak o kadar kolay ki. Yani şöyle merdiveni koyuyorsun, üstüne de battaniyeyi atıyorsun. Ondan sonra bir merdiven koyup aşağı iniyorsun veya atlıyorsun. Gençsen atlıyorsun, yaşlıysan merdivenle iniyorsunuz. Yani hala geçişler var, onu biliyoruz. Bu geçişler olacaktır ama şu var, bir an önce Suriye hükümetiyle veya devletiyle barış ortamının hazırlanması lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız işte 50 milyar 40 milyar dolar para verdik, destek olduk diyor, daha istersek veririz diyor. Verebilir. Bunlar bizim din kardeşimiz, komşumuz, geçmişte aynı ülkenin insanız. Biz saygı duyarız ama şu var ki Birleşmiş Milletler'den birçok vakıftan, Avrupa Birliği'nden birçok hayırseverden bu gelen sığınmacılara destek var. Bunun bir kısmını biz tekrar Suriye'nin ayağa kaldırmak için kullanabiliriz. Altyapısı için kullanabiliriz, eğitim için, barınmak için, işte sanayisi için.
Siz bu öneriyi için daha önce getirmediniz mi?
Getiriyoruz. Sayın Genel Başkanımız da söylüyor. Yani bu gelen sığınmacılara gelen paranın 1/3, 1/4 oraya yatırsak bu insanlar 3-4 sene sonra gidebileceği bir ortam oluşur. Uluslararası hukukun da gözetiminde barış yapılıp bu insanlar Suriye'ye rahatlıkla götürebilir. Bu 12 yıldır süren bu sıkıntı gittikçe popülasyon artmasıyla birlikte gittikçe daha da derin sorunlara sebep olmadan bu işin çözülmesi lazım. Yani oldu bittiyle başlayan problemler oldu bittiyle devam edemez. Bunun bir devlet politikası, bir milli politika, aynı zamanda uluslararası çerçevede herkesin masaya oturup çözülecek bir politikayla bitirilmesi lazım.
Diyor ki Karl Marx, bilmiyorum Karl Marx'ı okudunuz mu çok?
Az çok okuduk gençliğimizde.
Siz gençliğinizde ülke ocaklarında mıydınız?
Biz şöyle söyleyeyim size, hangi mahallede dominant karakter varsa siz o karaktere bürünüyorsunuz. Yani sizden büyükler hangi dünya görüşüne sahipse aşağı yukarı o görüşe sahip oluyorsunuz. Tabii ki biz o gelenekten gelmiş insanız. Tabii şu var, çok stratejik bir yerin belediye başkanı olmanız, daha önce eğitim camiasında, üniversitede yer almanız ve 3 dönemdir de belediye başkanlığı yapmanız sizi çok olgunlaştırıyor.
Herkese yani, çok daha milliyetçi olarak bu yapıdan, ülke ocakları içinden geldiniz. Sonra AK Parti'de politika yaptınız, sonra CHP'li oldunuz. Aslında birleştirici gücün bir sembolü gibisiniz. Kemal Bey'in birleştirici gücü var ya.
Şimdi Sayın Genel Başkanımız gerçekten de Türkiye'yi çok iyi sentezlemiş. Hem bürokrasiyi hem de insanların psikolojisini çok iyi bilen bir insan. Beni de partiye davet eden Sayın Genel Başkanımız. Şöyle her iki tarafı, hatta diğer tarafları, ben ilk defa siyaset tabii ki İktidar Partisi'nde başladım. 5 yıl sonra ayrıldık. Sonra iki dönemdir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanlığı yapıyorum. Ama ben orada da burada da tam ortada durdum. Yani herkesi eşit mesafede, yakınlıkta olmaya gayret ettim. Çünkü siyaset hizmet için bir araçtır, kavga aracı değildir. Ve her tarafı da tanıyınca şuna kanaat ediyorsunuz. Doğru insan vardır, yanlış insan vardır. İyi insan vardır, iyi olmayan insan vardır. Doğru. Görüşüne hakim oluyorsunuz. Bu nedenle şu anda baktığınız zaman her partide iyi insan vardır ama yanında
oturup... İnsan olmak çok önemli. Tabii. İdeolojiler bitmiştir. Ben başka bir şey söyleyecektim. Karl Marx diyor ki bir ülkeye tek kurşun atmadan o ülkeyi yok etmenin en iyi yolu parasını itibarsızlaştırmaktır. Dolayısıyla paramız itibarsızlaştı ama ben Türkiye'nin, Türk halkının gelir eşitsizliğiyle zor bir dönem geçirdiğini biliyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırılması yapılıyor. Bir baktım ki çok iyi vergi ödeyen bir il Hatay. Hataylılar niye bu kadar çok vergi ödemeyi seviyor? Onu soracaktım.
Hatay'da tabii ki şey var, 13 tane limanımız var. Demir çelik sektörü var, filtre sektörü var, çimento, enerji var. Bunun dışında yaş sebze meyve işi var, hububatla uğraşıyoruz. Yalnız daha çok vergiyi şöyle, İskenderun Payas 4 yol veriyor, %75-80'ini. Yani sanayinin ve limanların olduğu yer veriyor. Diğer yerler Hassa'dan Yayla Dağı'na kadar ekonomik anlamda Hakkari'ye yakın bir milli gelire sahiptir.
Çok önemli. Hakkari'ye yakın milli gelire sahip
tabii ki yıllık,
diyorsunuz.
Yıllık gelir bazı anlamında söylüyorum kişi başına. Bu nedenle bütünüyle homojen gelişmemiştir Hatay. Sadece İskenderun, 4 yol ve Payas'tan gelen vergiler %78 falan o civarda. Keşke diğer yerlerimiz de gelişseydi. Biz çok daha vergi veren bir şehir olsaydık. Yalnız şöyle var Melih Hanım, bizim geçen sene 7.'lik, bu sene 8.'yiz. Maalesef biz geçen sene 25 milyar vergi verdik. 80. sırada 670 milyon bize genel bütçeden pay ayrıldı yatırımlar için. Birçok yatırıma iz ödenek verildi. 1 milyon, 100 bin, 1000 lira gibi. Yani biz verdiğimiz verginin sanki zekatı gibi bize Hatay'a yatırım yapılıyor.
Para yani, gelmiyor Hatay'a yani. Hatay vergi ödüyor ama hiçbir şey alamıyor.
Tabii yani bu bilimsel olarak baktığınız zaman geçen sene 670 milyon bize ayrılmış ama biz 25 milyar vergi vermişiz. Yani neredeyse 40'ta 1 kadar. Böyle olunca da biz geçen sene 81 il içerisinde verdiği vergiye göre yatırım alan 80. ildik. 7. sırada vergi vermemize rağmen 80. sırada yatırıma pay konulan, hepsinin harcanıp harcanmadığını bilemiyoruz, ölçemiyoruz ama genel bütçeden bu çok dramatize bir şey. Bunları dile getirdiğimiz zaman da tabii ki iktidar tarafı kızıyor, kızacak bir şey yok. Biz sadece Hatay kendi isteğiyle bu coğrafyada misaki milli sınırlar içerisine katılan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde olmaktan da gurur duyan bir il. Ben de belediye başkanı olarak biraz daha yatırım yapılmasının Hatay halkının müreffeh hayatındaki gelişmişlik çıtasını yükselteceğini düşünüyorum. Özellikle devlet su işleri, karayolları gibi önemli organların, bakanlıkların biraz daha Hatay'a en azından vergi verdiği nispette yatırım yapmasını isteriz tabii ki.
Hatay'ın avantajı nedir?
Hatay'ın avantajı bir defa Doğu Akdeniz'de en son biz Hatay'dayız. Birçok enerji kavşağının ortasındayız. İlk Mezopotamya'nın tam göğsündeyiz. Ve ilk buğdayın ehirleştirildiği yer, ilk ışıklandıran caddenin dünyada olduğu yer, ilk gayri resmi olimpiyatların yapıldığı yer, ilk zeytinin sofrayla buluştuğu yer, İpek yolunun Akdeniz'e açılan kapısı, 13 medeniyet, 27 kültürün böyle harmonik bir şekilde, uyumlu bir şekilde yaşadığı çok insan anlamında zengin bir iliz. Coğrafyamız mesela 7 ilçemiz denizle buluşmuş. Denizle yayla arası 15 dakika mesafe. Yayla ile ova arası 15 dakikalık mesafe. Her mevsimi, her iklimi yaşayabileceğiniz ve gerçekten de verimli arazileri olan bir coğrafya. Sadece arazimiz değil, tabii ki insanımız da çok verimli.
Sizin yemekleriniz, sofralarınız da çok meşhur. Gastronomiye geleceğiz ama bir sınır, ne sınırı açtınız? Siz deniz sınırı mı? Kapısı mı?
Şöyle, bizim Hatay'dan,
bilmediğim için
Kahramanmaraş'tan, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kilis'ten giden çok kişi var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Biz de Hatay Cumhuriyeti'nden sonra ilk defa denizde sınır kapımız oldu. Biz deniz otobüsü başlattık 19 Mayıs'ta geçen yıl. Bu Kasım ayına kadar sürdü. Yaklaşık 26 bin kişi taşıdık. Bizim orada hem öğrencilerimiz var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, hem turizmle gidip gelenler var, öğrenci aileleri var, çalışanlar var. İnşallah bu sene şu anda Beyrut'ta valisiyle görüştüm. Yakında görüşeceğiz, yüzle de görüşeceğiz, telefonla görüştük. Beyrut belki İsrail'e sefer düzenleyeceğiz. Hatay, Beyrut, Hatay, İsrail. Ondan sonra Beyrut'tan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Hatay'a, Hatay'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Beyrut'a. Böyle olunca da tabii ki şu çok önemli. Sizin bir yerlerde, sizin coğrafyanıza ait olduğunu söylemek ayrı, ispatlamak ayrı. Orada Türk bayrağıyla insan taşımak ayrı, yük taşımak ayrı. Geçen yıl 500 gross tonluk yük gemileriyle taşıyabiliyorduk insanlarımızı. 2000'e çıkartmak için çalışıyoruz. Çıkartırsak hem insan taşıyacağız hem de yük taşıyacağız. Ya Akdeniz'de Türk bandıralı gemiyle gezmek gerçekten de milli anlamda bizi çok mutlu edecek bir şey.
Haklısınız, önemli, ancak biraz izin istiyorum çünkü hepimiz susuz mu kalacağız? Havalar çok kötü, kuraklık var, korkusu yaşıyor. Biz hiç korku falan yaşamıyoruz. Niye? Çünkü Profesör Doktor Doğan Yaşar, Türkiye'nin en iyi iklim bilimcilerinden biri karşımızda. Doğan Bey, nasılsınız?
Merhaba, çok teşekkür ederim Melih Hanım. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Siz o kadar çok uğraştınız ki kuraklık geliyor, kuraklık geliyor. Daha doğrusu mini buzul dönemi geliyor diye Türkiye hiçbir şey tınmıyor. Bütüncül bir yaklaşımı yok. Ne diyorsunuz?
Şimdi 2000'li yıllardan beri zaten söylüyoruz zaten. 2007-2008'lere dikkat, ama dedik asıl dikkat 2020'den sonraki yıllarda çok ciddi bir kuraklık yaşayacağız dedik. Yani zaten kapıdan da içeri girdi. Hatta yine şunu söyledim. O zaman tarım borsalarında, özellikle ziraat kuruluşlarında, eğer dedim Türkiye ciddi anlamda bir su ve tarım oluşturursa 2020'den sonra dedim
Sanıyorum telefon hattında bir sorun oldu. Doğan Yaşar'a yeniden bağlanacağız. Ancak sizinle sohbetimiz devam ediyor. Tabii stüdyoda konuğumuz var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Siz kuraklıkla ilgili bir önlem aldınız mı? Gastronomiye gireceğiz kısaca. Çünkü 2017'de mi UNESCO size gastronomi...
2017'de gastronomi alanında UNESCO tescilli bir şehir olduk. 26.
Niye Gaziantep'in arkasında kaldınız başkan?
Şimdi arkasında kalmadık. Aslında biz 2010'dan itibaren başvurduk ama şimdi bürokraside biraz avantajlı iller vardır. Hem ekonomik hem bürokrasi konusunda.
Ay ne politikacısınız, ne politik konuşuyorsunuz.
Ya estağfurullah. Biz 2017'de ancak hakkımızı alabildik ama şu var ki bizdeki yemek çeşidi 600'ün üstünde tatlılarla, mezelerle birlikte. Şu anda herhalde dünyada en çok yemek çeşidine sahip olan şehir biziz. 36 süper tane şehir var gastronomisi konusunda UNESCO tescilli. En çok yemeği olan biziz. Tabii Gaziantep'te güzel bir il, güzel yemekleri var ama çeşit bakımına baktığınız zaman biz çok daha zenginiz.
Şimdi sizin zenginliğinize geleceğiz ama Doğan Yaşar, Profesör Doktor Doğan Yaşar bir kopukluk oldu. Siz 2020 sonrası tarımda ve suyu doğru kullanmakla ilgili doğru bir yol izlenirse Türkiye ne kadar kazançlı çıkacak? Bunu anlatıyordunuz. Hemen dinleyelim.
Evet. Türkiye dedik cari açını rahatta kapatır dedik tarımdan, tarım girdisinden. Ancak söylediğimiz hiçbir şey yapılmadı. Yani pek de sanmıyorum dikkate alınmadı bu şeylerde. Ve şu anda çok ciddi bir kurak dönemdeyiz. Sanırım son 80 yılın en kurak ilk 5'e kesin girecek ama sanırım ilk 3'ü de girme ihtimali çok yüksek. Bundan önce 2007-2008'de çok ciddi bir kuraklık yaşamıştık biz. Yani 92'de kurak yaşadık, 2007-2008'de ciddi kurak yaşadık ve dünyada ekonomik krize neden oldu 2007-2008. Tıpkı bugün gibi, çünkü kuraklık demek yalnızca tarım demek değil. Kuraklık aynı zamanda enerji demek. Sular azaldığı zaman barajlarda maalesef hidrolik santraller boşalıyor. Hidrolik santraller boşaldığı için de biz fosil yakıtlara yönelmek zorunda kaldık. Tüm dünya fosil yakıtlara yönelmek zorunda kaldı. Ve bir anda kömürün fiyatı 50-60 dolarlardan 400 dolarlara fırladı. Doğalgazın fiyatı 120'lerden 1800 dolarlara fırladı. Aynı şekilde petrol 25 dolarlardı 2021 Ocak ayında 25 dolardı. Petrol şu anda 100 dolarlar bandında gidiyor. Yani olayı sırf tarımsal açıdan bakmayacağız. Ve şunu söyleyeyim. Su yoksa devlet yok Melihan. Bir altını bir çizeyim.
Su yoksa devlet yok. Birinci konu bu. Evet.
Çünkü dünyadaki Gılgamış'tan bugüne, yani 4700 yıldan bu yana yaklaşık 15 bin savaş vardır ve bu savaşların çıkış nedeninin tamamı sudandır. Son 200 yılda bunlara biraz enerji savaşları katıldıysa da enerji savaşları yakında bitecek, sorun kalmayacak enerjide. Çünkü teknoloji muhteşem bir hızla gidiyor. Yani petrol falan artık savaşları bitecek ama su savaşları insanlık var olduğu sürece devam edecek. Ki 2012 yılında Hillary Clinton 2011-2012'de başkan şeydi, Dışişleri Bakanı iken, ABD Dışişleri Bakanı iken dedi ki 2020 sonrası su savaşları çıkabilir. Rusya Dışişleri Bakanı aynı şeyi söyledi. Su savaşları çıkabilir 2020'den sonra. 2021 5 Nisan'a geldi Kamala Harris. Şu anki ABD'nin başkan yardımcısı. Dedi ki su savaşları çıkabilir. Daha 2025 Nisan'da konuştu kadın buna ve biz dedi bu nedenle su altyapısını yenilemek için dedi 111 milyar dolar bir para ayırdık dedi. ABD suyunun yaklaşık olarak %37'sini tarımda kullanıyor. Biz %74'ünü
kullanıyoruz. Su savaşları gelir, bunu biliyoruz ama şu an kuraklık deyince İnsanlar panik yapıyorlar. Gıda fiyatları artacak. Bilimsel kuraklık daha felaket Türkiye'de. Doğan Beyciğim, son sözünüzü alabilir miyim? Çünkü sizi hep yayınlara alıyorum ben ve yine alacağım önümüzdeki günlerde. Buyurun.
Şimdi yani şu var, hidrolojik kuraklık vardır, meteorolojik kuraklık ve tarımsal kuraklık diye üç önemli kuraklık vardır ama bunlar önemli değildir aslında. Türkiye'yi asıl yıkan şey bilimsel kuraklık. Muhteşem ötesi bir bilimsel kuraklık için kıvranıyoruz biz. Yapılması gerekenleri yapmıyoruz. Sürekli iklimleri suçluyoruz bu olaylarda. Ya iklimlerin burada hiçbir suçu yok ki. İklimler ne zaman ne olacak belli zaten. Zaten 20 yıl önce söylüyoruz kuraklığın geleceğini, yapılması gerekenleri. Özellikle suyumuzu diyoruz mutlaka ve mutlaka çok çok dikkatli kullanacağız. Barajlarımız %100 dolu olsa dahi. Suyumuzu çok çok dikkatli kullanacağız. Barajlardan artık kapalı ortamda tarlalara su getireceğiz. Tarlalara damlamayla vereceğiz. Aynı şekilde şehirdeki sularımız da, yani metropollerdeki suları da kanalizasyon ve yağmur sularına ayıracağız. Yağmur sularını yeniden barajlara basacağız. Yeraltı barajları yapacağız. Bütün bunları yapmamız gerekiyor. Bunun için de kuraklık gelmesi gerekmiyor. Kuraklık zaten mutlaka ve mutlaka gelecek.
Yani mini buzul döneminde hocam, sizin kitaplarınızı okuyorum, sizi dinliyorum. Mini buzul dönemi kıtlık demektir, kuraklık demektir. Su yönetimi olmadan kuraklıkla mücadele etmek mümkün değil. Siz bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ama ben
daha söyleyeyim size. Türkiye'de su sorunu yoktur, hala su yönetim sorunu var.
Aynen, biz buradan virgülü koyalım. Türkiye'nin suya erişim sorunu yok. Türkiye'nin suyu yönetme sorunu var ve Türkiye vahşi sulamaya devam ediyor. Türkiye'nin 112 milyar metreküp suyu var. 98 milyar metreküp suyu açık su, gerisi yeraltı suyu ve Türkiye konutlarda 13 milyar metreküp, sanayide 11 milyar metreküp su kullanıyor, suyu yönetmeyi bilmiyor. Kuraklıktan evet. Korkmayın, yönetimi, yönetişimi düşünün, sağ olun. Yayın alacağız sizi evet. Önümüzdeki haftalarda. Teşekkür ediyoruz. Siz suyu yönetiyor musunuz?
Şimdi su yönetimi iktidarla belediyenin birlikte yapması gereken önemli bir kavram. Yani ne belediye tek başına su yönetebilir ne de hükümetler tek başına su yönetebilir. Hükümetle belediyelerin ortak çalışması lazım. Çünkü hem devletin imkanları hem de belediyenin imkanlarını ortak çabayla kullanmak lazım. Akılcı yöntemlerle kullanmak lazım. Bilimsel yöntemlerle kullanmak lazım. Hocamızın söylediği, siz söylediğiniz her şeye katılıyorum. Ben de bu kötü yola düşmeden önce, belediye başkanı olmadan önce bilim adamıydım. Bilim ne diyorsa onu yapmak lazım. Bilim damlama suyu diyorsa damlama suyunu kullanacaksınız. Bilim daha çok yukarıdaki yüzey sularını, daha doğrusu yeraltı suları dışındaki suları toplayıp sağlıklı kullanın diyorsa onu yapmak lazım. Ama bu multidisipliner bir konudur. En az hükümetle belediyelerin ortak çalışması gereken bir konudur. Biz bize düşeni yapıyoruz. Biz özellikle kapalı sistemleri, eve ulaşımı, bütün sistemleri yenilemeyi, arıtmayı, hepsini düzenli yapıyoruz. Yani çağın gereğini yapıyoruz. Ama şu var ki, doğadaki suyu toplayıp biriktirecek sistemi de hükümetlerin yapması
size
gerekiyor.
Size bu yaklaşım için teşekkür ederim. Çünkü Türkiye ortak akılla iş yapmak zorunda. Türkiye kutuplaşmayı tercih ediyor ve çok kültürlü bir şehrin belediye başkanı kendi yolculuğunu anlatırken de düşünsel olarak nasıl bir dönüşüm geçirdiğini açık ve net ortaya koyuyor. Bütün bunlar çok değerli. O yüzden lütfen kutuplaşmaya karşı durun ve kavga yerine birbirinizi sevin ve saygılı olun. İyi insan olmak önemli. Size teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten de yani fikirlerimiz bu.
Yayını bitirdik.
Çok çabuk bitirdik.
Ne kadar çok çabuk bitirdik. Olsun, gastronomiyi de ayrı yaparız. Çünkü olur. Gastronomiye ayrı önem veriyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Teşekkürler. Sağ olun.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.